Bir gardiyanın anlattıkları. Hapishane avlusunun üzerindeki boşluğa bulanık bir güneş inmişti. Geceleyin şehirde büyük bir yangın olmuş, gökyüzü de güneşle biraz islenmişti. Hava sıcaktı. Hapishanenin tuğla duvarları adeta kıpkırmızı bir hale gelecek kadar kızmıştı. Avludaki esmer kaldırım taşları yapışkan, yağlı ve boğucu bir sıcaklık yayıyordu. Mavi sinekler havada asılı kalıyor, kızgın toprağın üzerine konuyor, sonra yine yükseliyordu. Bunları izlemek katlanılamayacak kadar sıkıcıydı. Oysa yapılacak başka bir şey de yoktu. Hapishanenin avlusu sessizdi. Şurada burada öbek öbek duvar diplerindeki kısa gölge şeritlerine sığınan mahpuslar uyukluyor, uyuyor, kendi aralarında tembel tembel konuşuyorlardı. Duvarların ötesindeki tahta şehir şiddetli güneşin etkisi altında kuruyarak çatırdıyordu. Hapishane müdürünün evinden piyano sesleri geliyordu. Misha Zimin adındaki veremli hırsız uzun boynunu çarpıtarak ve kırmızı çillerle örtülü kül rengi yüzünü göğe kaldırarak dudaklarını şişirdi. Pencerelere bakmaya ve müzik sesini dinlemeye başladı. Benimle hapishane merdiveninin basamaklarında oturmakta olan hapishane gardiyanı Kurnaşov bana dönerek yarım sesle, "Bak," dedi, "melankolik bir adamım. Oysa yaratılışları gereğince ateşli olan insanlar vardır. Bense sessiz, uslu, halim salim bir adamım." Gardiyanın son sözlerini düzelterek, "Yani halim selim demek istiyorsunuz," dedim. "Hepsi bir kapıya çıkar, ne diye tartışalım," dedi. Ve yere attığı sigarasını cizmesinin tabanıyla çiğneyerek çorap örer gibi sözünü sürdürdü. "Bence ha öyle demişsin, ha böyle demişsin. Hepsi bir. Benim düşüncelerimi değiştiremezsin. Sizinkilerin insanların özgürlüğe ihtiyacı olduklarıyla ilgili düşüncelerine katılamam. Bu olmayacak bir şeydir. İşte size vaktiyle özgür olan bir yan insan. Hepsi de bu dört duvarın arasına tıkılmışlar. Hatta bazıları da zincirli. Domuz da özgürdür ama bundan ne çıkar? Domuza en küçük bir saygı gösteren var mı? Duygularına, davranışlarına serbest bir akış veren insanlar da domuzlaşırlar." Kurnaşov ağır kasketini başından çıkardı. Kırmızı avucuyla toprak rengindeki saçlarını düzeltti. Sonra da dikkatle parmaklarına baktı. Bir ermiş ikonunu andıran suz dallı, bu sessiz, bu kuru adamın hayatını nasıl geçirdiğini çoktandır öğrenmek istiyordum. Sarı renkli, keskin ve dikkatli gözleri vardı. Herkese ve her şeye dimdik ve ölçülü bir bakışla bakardı. Sık sık, "Ben uslu ve melankolik bir adamım," derdi. Ama bu sözleri kuşku uyandıracak kadar sık sık tekrarlardı. Arkadaşları açıktan açığa onu sevmezler ve ondan korkarlardı. Mahkumlar da onu sevmezlerdi. Ama öteki gardiyanların gürültülü emirlerinden çok onun kısa emirlerini daha seve seve yerine getirir görünmekle birlikte ondan korkmazlardı. Amirlerinden çok mahpuslara yakın gibi görünürdü. Ama aynı zamanda kendini herkesten yüksek tuttuğu için insanları küçümser, onların yakınlığından korkuyormuş gibi davranırdı. 59 yaşındaydı. Güçlü, çevik, ayağına çabuk bir adamdı. Koridorlarda, avluda hızlı hızlı, adeta havada yürür gibi sessizce yürürdü. Temizdi, düzgün giyinirdi. Sarı sakalı düzgün kesilmişti ama ağzı çok çirkindi. Kalın dudaklı çarpık ağzı güzel yüzünde bir başkasınınmış gibi iğreti dururdu. Ruhunun başlıca özelliği sessiz bir ilgisizlikti. Bununla birlikte onu birkaç sefer gergin bir ruh hali içinde gördüm. Bu bende bu adama derin bir ilgi ve merak uyanmasına sebep oldu. Bir gece hücremin kapısındaki pencerecikten koridora baktığım sırada onu koridorda çocukların bulunduğu odanın kapısı önünde dururken gördüm. Lambanın donuk ışığı altında yüzü güya birdenbire şiddetli bir sancıya yakalanmış da acı acı bağırmak isteyen ama bağıramayan bir insanın yüzü gibi korkunç ve çarpılmış görünüyordu. Bu çarpılmış, bu haykıran ve bu dilsiz yüz öylesine korkunçtu ki bir adım gerileyerek gözlerimi kapadım. Ama bir dakika sonra yine tekrar hücremin kapısındaki pencerecikten bakınca onu yine aynı durumda, gözlerinde aynı dilsiz ama haykıran bir anlatım olduğu halde gördüm. Ağzı afallamış gibi yarı açık duruyordu. Ona seslendim. Pavel Stepanoviç, irkilerek sordu. Kim o? Ben, 6. hücre. Siz misiniz? Uyumuyor musunuz? Hayır, uyumuyorum. Sizin neniz var kuzum? Allah Allah, herkes uyuyor, siz ise? Nedir bu haliniz, ne oluyorsunuz? Hiç, düşünceye daldım. Bu son sözleri söyledikten sonra oradan uzaklaştı. Ama birçok seferler, hayatınızı bana anlatmaz mısınız diye rica etmiştim. O tepeden tırnağa kadar beni süzerek, bunu neden gerekli görüyorsunuz diye sormuştu. Gencim, öğrenmem gerek. O da karşılık olarak, ben derdi, dünya telaşından uzak, bir köşeye çekilmiş gibi melankolik bir yaşam sürdüm. Seve seve her konudan söz eder ama yaşamıyla ilişkisi olan noktalara, güya bunlar hiç yokmuş gibi asla dokunmazdı. Hatta bir seferinde bana açıkça, öyküler insana hiçbir şey öğretmez demişti. İnsana birçok şeyler öğreten yalnız düşüncedir. Düşünce yalanla bağdaşamaz. Çıplak kelimeler tıpkı sayılar gibi insanı zorunluluk altına sokar. Oysa sayılar, onlara nasıl bir biçim verirseniz veriniz, yalan söylemez. Beni kayırır, bana belli etmek istememesine rağmen bir türlü gizlemeyi başaramadığı merakla karşılık bir ilgi beslerdi. Bir seferinde geceliğin hücremin penceresinden benimle konuşurken sormuştu. İşittiğime göre yazı yazarak epeyce para kazanıyor, rahat bir yaşayış sürüyormuşsunuz, doğru mu? Evet. İçki içer misiniz? Hayır. Kumar oynar mısınız? Hayır, onu da yapma. Niye sordunuz? Şu halde anlamıyorum. Ne diye baş kaldırıyorsunuz? Yoksul baş kaldırırsa bu şımarıklıktır. Meseleyi ona anlatmaya çalıştım. İstemeyerek sözlerimi biraz dinledikten sonra, herkes kendi başının buyruğudur diyerek hücremin kapısından ayrılmıştı. Bu sıcak ve sıkıntılı günde Kurnaşov'un ağzından laf almaya karar verdim. Bunu da başardım. Adeta karanlıkta yürür gibi ihtiyatla dört bir yanına bakınarak ve sözlerini bir sürü gereksiz düşüncelerle süsleyerek hayatını anlatmaya başladı. Toprakta hiçbir kökü olmayan, hiçbir işe yaramayan ve durumu kötü olan küçük burjuvalar insanların en melankolik bölümüdür. Mesela babam Balçuğ'da eski alım satımıyla uğraşırdı. Bense daha 8 yaşımdan başlayarak kuş avlamaya heveslenmiştim. Oysa balıkçılarla kuş avcıları yalnız iyi yalan söylerler. 10 yaşıma geldiğim zaman kürkçülük öğrenmek üzere beni bir kürkçünün yanına verdiler. Öğrenmek tabii boş bir laftır. Çünkü insanlardan, sarhoşluktan, şunun bunun kafasını gözün yarmaktan, serserilik etmekten başka hiçbir şey öğrenilemez. Büyük bir talih eseri olarak sağlığım el vermediği için içkiye alışmadım. Evleninceye kadar da, yani 26 yaşıma gelinceye kadar kadına el sürmedim. Gerçi 17 yaşımdayken bir defa böyle bir şey oldu. Ama bunda benim hiçbir suçum yok. Patronun sarhoş ve edepsiz bir gelini vardı. Kadın düpedüz bana saldırdı. Bir gece odama geldi, serde gençlik vardı. Gençlik merakıyla kadına yüz verdik. Ama nedense o dakika bu işten bir tiksinti duymaya başladım. Kurnaşov suratını buruşturdu, tükürdü, sonra cebinden bir sigara çıkararak tellendirdi ve ağzından dumanla birlikte kelimeler de çıkmaya başladı. Babam iflas ederek yolunu şaşırdı ve hırsızlığa başladı. Çok geçmeden de hapishanede öldü. Hoş ölmeseydi de hapishanede çürüyecekti. Çünkü yaptığı iş gece hırsızlığıydı ve işin içinde kırma dökme de vardı. Babamdan ötürü hırsızın oğlu falan diye benimle alay etmeye başladılar. Tabii katlandık. Çünkü insanlardan nereye kaçılabilir? Tabii hiçbir yere. Allah belanızı versin deyip geçtim. Müdürün evinde çalınan piyanoyu dinledikten sonra coşan veremli hırsız Zimin pencerenin altına oturdu. Yumuşak bir mırıltı ile bir şarkı tutturdu. Çam ağacına, koyu bir çam ağacına alacalı bir kuş, bir kuku kuşu konmuştu. Kızıl saçlı, damla hastalığı olan şişman Ivankov da balık ağzını açarak pes perdeden ona eşlik etmeye başladı. Bu çamın altında iyi yürekli yiğitler, namuslu yiğitler, hırsız eşkıyalar oturuyordu. Sonra ikisi birden seslerini yükselttiler. Oyda kuku, kuku, yersiz yurtsuzlar. Kurnaşov meçinin ucuyla merdivenlere vurarak sert bir sesle "Hey, ne oluyor?" diye haykırdı. "Burası meyhane mi?" Şarkıyı susturduktan sonra yine bana dönerek biraz can sıkıntısı, biraz şaşkın anlatımla "İt oğlu itler, evleri gibi buraya alışmışlar," dedi. "Ceza olsun diye buraya kapatılmışlar. Oysa onlar şarkı söylüyorlar. Böyle kaygısız insanlara hiç rastlamadım doğrusu. Ne ayıp ne de korku biliyorlar." Çariçe Yelizaveta zamanında yapılmış olan hapishanede bir mezar sessizliği vardı. Bayağı günlerden biriydi. Mahpuslardan çoğu işe gönderilmişti. Hapishanede kalan 10-15 kişinin hepsi de aynı durumdaydı. Hepsi de hastalıklı, hepsi de şaşılacak kadar sessiz kişilerdi. Bunlar annelerini kaybetmiş ve bulmaktan umutlarını keserek peşin peşin her şeye boyun eğmiş domuz yavrularını andırıyorlardı. Hapishane müdürünün evinde bir bakirenin duasını çalıyorlardı. Zeminle Ivankov yüzlerini yukarı kaldırarak dinliyor ve gülüyorlardı. Gardiyana "Siz anlatınız," diye rica ettim. O "Ben hiçbir zaman anlatmadım," dedi. "Zaten genel olarak anlatmasını bilmem. Neyse, hepsinden önemlisi insanlarla benim aramda hiçbir konuda görüş birliği olmayışıdır. İnsanların eğlenceleri benim isteklerime karşılık vermiyordu. Oysa bundan başka insanlardan alınacak hiçbir şey yoktu. İncil ve buna benzer din kitapları okuyanlar dinde yollarını sapıtıyorlar. Bir takım tarikatlar kurmaya kalkıyorlar. Bunlar da benim işime yaramaz. Bunların dışında olan her şeyde kötülük var. Herkesin en hoşlandığı şey bir başkasına kötülük etmek, başkasının canını yakmaktır. Seminerlere gittim. Din ile ilgili tartışmaları dinledim. Orada da birbirlerine küfür ediyorlar. Biri bir yazmadan söz ediyor, ötekisi ona budala diyor. Böylece her yerde birbirine karşı kaba kaba davranmalar. Gerçi önemsiz ama madem ki bu her yerde böyledir, o halde bütün hayatta bir saçmadan başka bir şey olmuyor. Ben ise hayatta çok kötülük gördüm. Çünkü ben çok dayanıklı bir adamım. Kurnaşov anlatmıyor ama düşünce yürütüyordu. Ben onu dikkatle dinlemiyordum. Bunun farkına varınca sordu. "Ne o, yoksa sıkıldınız mı?" Kenarları siyah, ortası beyaz, yas işareti taşıyan bir mendille burnunu sildikten sonra derin derin içini çekti. "Gerçek can sıkıcıdır," dedi. "Ama elden ne gelir? Bir seferinde bana merhum Sisoyev adlı bir adam musallat oldu. Konstantin Vesilyevich Sisoyev. Sefih, rezil ama zengin bir adamdı. Evleri falan vardı. Yani sizin anlayacağınız durumu bakımından herkesin saydığı bir tipti. Bir hiç yüzünden bir gün beni dövmeye başladı. Belki yorulur da dövmekten vazgeçer diye hiç ses çıkarmadım. Bu sefer de saçlarımdan yakaladı. Kabil olduğu kadar gözlerine bakmaya çalıştım. Çünkü köpek insana saldırdığı zaman gözünüzü köpeğin gözlerine dikecek olursanız saldırmaktan vazgeçermiş. Ama burada buna benzer bir şey olmadı. Tersine herif o kadar kızdı ki beni öldürmesi işten bile değildi. Beni masanın başından kaldırarak zerre kadar bir acıma göstermeden yerlerde sürüklemeye başladı. Kim bilir nereye götürecekti. Neyse, onu tuttular, beni kurtardılar. Yüzümü falan yıkadıktan sonra eve yollandım. Yolda yine o adamı karşımda görmeyeyim mi? Yanında birisi daha vardı. Ellerimden ayaklarımdan yakaladıkları gibi şehrin dışına dereye doğru götürmeye başladılar. Beni öbür dünyaya göndermek istediklerini hemen anladım. Tabii bağırmaya, yalvarmaya başladım. O, "Vay, demek sonunda teslim oluyorsun," diye söylendi. Beni yere bıraktı, hatta çıkarıp 3 ruble de para verdi. "Bu parayla kendine ilaç al," dedi. Bundan sonra da sakın benimle inatlaşmaya kalkma. Oysa benim onunla olan bütün inatlaşmam, onun yabanice davranışlarına katlanmaya çalışmamdı. Kurnaşov içini çekerek düşüncesini anlattı. Katlanmanın oldukça tehlikeli bir şey olduğunu bilmem bilir misiniz? Katlanma kavramı içinde öyle bir gurur gizlidir ki bunu hiçbir güç ortadan kaldıramaz. 3 yıl önce bizde burada üvey baba katili bir çocuk vardı. Şeytandan beter bir yaratıktı. Görünüşte çok terbiyeli, çok nazik bir çocuktu. Ama ağzından bir kelime bile çıkmıyordu. Suçunu kabullenmemiş miydi diye sordum. Ne münasebet, daha evdeyken hemen cinayeti işlediğini kabul etmişti. Ama resmi soruşturma sırasında bir türlü ifade vermek, cinayet nedenlerini anlatmak istemedi. Onu dövdüler, zindanlara attılar ama hepsi boş. Susuyor, yalvarmaya benzer ya da şikayet yollu bir kelime ağzından çıkmıyordu. En küçük bir korku eseri bile göstermiyordu. Zorla ayakta duruyor ama yine de herkesin tepesinden bakıyordu. Ben bile bu kadar sakin bir adam olduğum halde onun bu haline dayanamadım. Ona iyice veriştirdim. O, hiçbir şey olmamış gibi ellerini arkasına bağlamış, dik dik gözlerimin içine bakıyordu. Çocuğu dövüyor ama bundan bir şey çıkmayacağını çok iyi biliyorduk. Çocuk ta mahkemeye kadar dayandı. Baş eğmedi, sonra ansızın ölüverdi. Ne yaparsın? İnatlaşmayı seven bir adammış. Kurnaşov gülümsedi, kararsızca dudaklarını büzdü, yanak kaslarını yukarı kaldırdı. Sarı gözleri, pırıltılarını ve anlatımlarını değiştirmeksizin kırışıklardan meydana gelen bir yarım daireyle çerçevelendi. Onun meşin gibi yüzünde ilk kez bir gülümseme görüyordum. Kürtçüden sonra bir saatçinin yanına girdim. Saatçi hilecinin biriydi. Adı da Latislav Tisihonovski idi. 3 yıl kadar bu saatçinin yanında kaldım. Bu arada saatçinin kalp altın bastığını fark ettim. Ama içimden de bana ne dedim, bana ilişme de ne yaparsan yap. Ama saatçi beni de kendi işlerine bulaştırmaya başladı. Bunun üzerine ben de işi polise haber verdim. Kalpazan saatçiyi yakaladılar. Evinde arama yaptılar. O ise hiç istifini bozmadan elindeki bir 5 rubleliği masanın üzerine fırlatarak bağırmaya başladı. Benim paramın sizin paranızdan nesi eksik? Bu da sizin paralarınız gibi ses veriyor. Bu da parlıyor, bu da pekala geçiyor. Saatçi neşeli bir adamdı. Bana da oldukça iyi davranırdı. Neyse, saatçi mahkum oldu. Daha mahkemesi başlamadan Emniyet 2. Şube Müdürü beni kendi yanına aldı. İş değil mi dedi, senin için hepsi bir. Oysa pek de öyle değildi. Çünkü bu görevde insanın kendini koruması oldukça güçtü. Çünkü hırsızlar hiç de budala insanlar değildir. Zaten budala olsaydılar hırsız olmazlardı. Neyse, hırsızlara da saygı göstermek gerekiyordu. Bundan sonra beni askere aldılar. 1 yıl kadar piyade olarak hizmet ettim. 2 yılımı da hastanede yazıcı olarak geçirdim. Kurnaşov ansızın canını verdi. Acele acele bir sigara tellendirdi. Adeta omuzundaki bir ağırlığı silkmek ister gibi sol omuzunu oynatarak ve gözlerini kırpıştırarak yavaş bir sesle sordu. Ölümden korkar mısınız? Hayır. Ben de hastaneye kadar ölümü hiç düşünmemiştim. Ne ölümü ne de Allah'ı düşünmüştüm. Tabii kiliseye giderdim ama yüreğimde Allah duygusu olmadan korkusuzca yaşardım. Allah'ın varlığını bilirdim ama korkmazdım. Ruhumda korku filan yoktu. Oysa hastanede ölüm herkesin başı ucunda dolaşırdı. Bugün birini alıp götürürdü, ertesi gün bir başkasını. Hatta bazen ikisini, üçünü birden. Dama oyununda damanın öteki taşları kırıp geçirmesi gibi. Avuçlarıyla sivri diz kapaklarını kuvvetle ovuşturarak sallandı ve yine tuhaf bir gülüşle gülümsedi. Hastanede Lichkov adlı karısı ölmüş bir doktor yardımcısı vardı. Yahudi'den dönme akıllı bir iş adamı. Bunun bir akrabası vardı, galiba baldızının kızı. Çizmelerine bakarak uzun süre sustu. Herhalde aşık oldunuz dedim. Yan gözle bana bakarak hemen hemen sert bir sesle, aşık olmak budalalıktır dedi. Bu can sıkıntısından doğma bir çeşit şımarıklıktır. Ben aklı başında basit bir adamım. Beyefendi değilim, çocuk da değilim. Ben hiç de aşık olmamıştım. Mesele şu ki, bakıyorsun ki bugün herif vardır, yarınsa yok olmuştur. Bugün birini mesela bir eri götürürler, yarın bir başkasını. Trampet çalar. Oh, şu trampet sesini hiç sevmezdim. Adeta sopalarla sırtıma vuruyorlarmış gibi olurdum. Ölüm düşüncesi beni rahatsız etmeye başladı. Ne oluyoruz diye düşünmeye başladım. Geceleri gözüme uyku girmiyordu. Herkesin bu arada benim de öleceğim hatırıma geldikçe korkuyordum. Bu düşünceler beni iyice sarmaya başladı. Bir erin öldüğünü haber alır almaz elimde olmayarak hemen seyretmeye koşardım. Lichkov benim bu halime güler. Ne o, öğreniyor musunuz derdi. Öğren öğren, bu sınavı nasıl olsa günün birinde sen de vermek zorunda kalacaksın. O bu gibi şeylere alışmıştı. Çünkü binlercesini öbür dünyaya göndermişti. Oysa bunlar beni çok kötü etkiliyordu. Gardiyan içini çekerek ve sağ elini uzatarak parmağıyla toprağa işaret ettikten sonra sözüne devam etti. İşte ben burada o kızla, yani Lichkov'un baldızıyla tanıştım. Söz sözü açar şuradan buradan konuşurken bir gün ona gel seninle birlikte yaşayalım dedim. Askerliğimi bitirince evleniriz. İlkim buna razı olmadı ama sonunda razı oldu. İlk zamanlar, yani henüz her şey yeni iken, hayatım oldukça neşeli geçiyordu. Hatta ölüm üzerine olan o eski kötü düşünceler ve korku benden büsbütün uzaklaştı. Kız güzel miydi? Fena değildi, beyazdı, zayıfçaydı ama eli ayağı göğsü falan düzgündü. Hoş, kadın güzelliği hep birbirine benzer. Sadece biri daha genç, ötekisi biraz daha yaşlıdır. Lichkov nöbette olduğu zamanlar bazen odalarına girerdim. Kızla konuşur, görüşürdük. Kimi zaman ben oradayken Tanya uyuyakalırdı. Ben onun o haline bakar, işte bu da ölecek diye düşünürdüm. Belki de uykusundan hiç uyanmayacak, ölüverecek. Kalkar, kalbinin atıp atmadığını yoklardım. Sonra onu uyandırır, şaka olsun diye de sorardım. Tanya, sen ölümden korkar mısın? O bundan hoşlanmaz, aman sen de derdi. Ben, ama müsaade et diye direnirdim. Mesela şimdi sen sağsın. Oysa yarın birdenbire hastalanır ve öbür dünyayı boylayabilirsin. O kızardı. Bense onu daha çok kızdırırdım. Kadın aklını hiç sevmem. Kuş aklı gibi bir şey. Onları kızdırmak çok hoştur. Onu öylesine kızdırırdım ki kimi zaman ağlar ve yakınırdı. Sen ne biçim adamsın derdi. Tıpkı mezar bekçisi gibi. Ölülerden başka söz bilmiyorsun. Bazen büsbütün darılır, bırak beni diye tuttururdu. Ben gideceğim. Oysa nereye gidebilirdi gece yarısı? Askerden dönünce polisliğe yazıldım. Pasaport memuru oldum. Bu işe beni Lichkov yerleştirdi. Emniyet müdürü onu çok severdi. Çünkü o her cumartesi günü emniyet müdürüne vantuz çekerdi. Söz verdiğim üzere Tanyana ile nikahlandım. Lichkov baldızının kızı için 300 ruble drahoma verdi. Güneşli bir ev tuttuk. İyi bir yaşantı sürmeye başladık. Karımın belli bir zaman için çocuk doğurmasını yasak ettim. Tanyana akıllı akıllı ev işleriyle uğraşıyordu. Ama günün birinde onun bir şeyler düşündüğünü fark ettim. Mesela dikiş dikerken birdenbire dalıveriyor, elindeki dikişleri dizlerine düşürüyordu. Ona nem var, ne oluyorsun diye soruyordum. O hiçbir şeyim yok diye karşılık veriyordu. Geceleri de aynı hali tekrarlıyordu. Sırt üstü yatıyor, gözlerini tavana dikiyor, adeta soluk bile almıyordu. Ben ona sataştıkça o bırak diye çıkışıyordu. Tabii bu benim canımı sıkıyordu. Ona takılmaya başlıyor ve soruyordum. Nasıl, korkuyor musun? O sesini çıkarmıyordu. Kurnaşov kaşlarını çatarak sert bir sesle sözüne devam etti. Israr etmeye başladım. Madem ki karımsın dedim. Kanun gereğince benden hiçbir şey saklamamak, her şeyi açıkça söylemek zorundasın. O neyim var bilmiyorum dedi. Sadece canım sıkılıyor. Ben çocuk istiyorum. Ben de ona kocan burada diyordum. Kocandan başka hiçbir şeyle ilgilenmemelisin. Çocuk konusuna gelince biraz bekle. Bence çocuk 15 yıllık gereksiz bir masraftır. 15 yıldan önce çocuktan hiçbir türlü yararlanamazsın. Neyse, fırsat buldukça ne düşünüyorsun söyle, saklama diye onu sıkıştırmaktan geri kalmazdım. O her seferinde susar, karşılık vermezdi. Tabii ben daha çok şaka olsun diye ona takılırdım. Onun benden korktuğunu görmek hoşuma gidiyordu. Artık ben eskisi kadar ölüm kavramından korkmuyordum. Ölümse ölüm diyordum. Bundan kurtulan kim var? Ama öte yandan bu korkulu düşüncelerin onun kafasına sokmaktan da geri kalmıyordum. Bir zamanlar kendim nasıl korktuysam şimdi de böylece onun korkmasını istiyordum. Çok geçmeden karım farkına varmadan belki de isteyerek gebe kaldı. Kendi kendime ne yapalım diye düşündüm. Gülü seven dikenine de katlanır. Bununla birlikte bu karımı korkutmak için iyi bir vesile oldu. Dikkat et diyordum. Çocuğun doğmadan karnında ölü verir de kendin diri olduğun halde aylarca karnında bir ölü taşırsın. Karım 6 aylık iken çocuğunu düşürdü. Karımı dövmeyi severdim. Ne yalan söyleyeyim. Bu benim kusurumdur. Bazen onu döver, her tarafını koparırdım. O yerde ya da karyolada üstü başı paramparça olduğu halde yatar, entarisinin yırtıkları arasından sıcacık canlı vücudu görünürdü. Kumaşov sesini yavaşlattı. Adeta bir mırıltı halinde sözüne devam etti. Çıplak, nazik ayacıkları olduğu gibi meydana çıkardı. Bunu hatırlamak bile hoşuma gidiyor. Efendi cazıma söyleyeyim, kadın dövmek dünyanın en büyük zevkidir. Hatta bence kadın dövmekten çok dayak yemiş kadına acımak daha zevklidir. Ah bilseniz bu hal insanın yüreğine ne kadar dokunur. Kadın dövülmüş, acı çeker bir halde önümde yatıyor. Bense çeşitli zamanlarda kendime yapılan işkenceleri hatırlıyorum. Yüreğim kan ağlıyor. Vallahi onun bu haline birçok seferler ağlamışımdır. Evet, ayaklarını okşar, hatta onları öper. Onu avuturdum. Ondan birçok seferler af dilediğim olmuştur. Sen beni affet demişimdir. Bana da birçok defalar eza ve cefa etmişlerdir. Aklı bunu kabul ediyor ama yüreği beni affetmiyordu. Bu her halinden belliydi. Gittikçe daha düşünceli bir hal almaya, gözleri daha çok parlamaya başladı. Duygularını belli etmiyordu ama bu türlü yaşantıdan bir gurur duymaya başladığını anlıyordum. Yani onu dövüşümden ve onu korkutuşumdan, tıpkı şu hapishanedeki çocuk gibi. Ben onun suratına vurdukça o dik dik gözlerime bakıyordu. Ya öyle mi diye düşünüyordum. Sen bu hareketinle beni korkutamazsın. Ben bu numaraları bilirim. Kurnaçov suratını buruşturarak burnunu oynatarak acele acele sözlerini bitirdi. Ama bu işte biz onunla çok ileriye gittik. Bir bahar sabahı galiba Nisan'dı. Erken uyanmıştım. Güneş henüz doğmuştu. Ortalıkta neşeli bir sabah vardı. Baktım karım yanımda yoktu. Bunun iyiye yorumlanamayacağını hemen anladım. Yerimden fırladım. Doğru çatı arasına koştum. Karım vücuduyla çatı penceresini örtmüş olarak asılı bir halde sallanıyor. Ayak parmaklarını hafif hafif oynatıyordu. Taş kesilmiştim. Ne bağırıyor ne de kımıldanıyordu. Sadece duruyor, onun nasıl döndüğünü seyrediyordum. Gardiyan sustu, bir sigara çıkardı. İki sefer boğuk boğuk öksürdü. Ben büyük bir zahmetle, sonra ne oldu diye sordum. Ne olacak hiç? Tabii ben kendimi suçlu buluyorum dedi. Dar alınlı küçücük kafasına bir yumruk indirmek ihtiyacıyla tutuştum. Ama onun pişmiş gibi duran suratı acıdan öylesine çarpılmıştı ki şimdi neredeyse iğne yutturulmuş bir köpek gibi uluyarak yere yıkılacak sandım. Başımı çevirdim. O kaba bir tavırla. İşte dedi, benim bütün mutluluğum buydu. Hepsi bu kadar. Ben onunla 20 ay 9 gün bir arada yaşadım. Onun ölümünden sonra ise kendimi büsbütün her şeyden çektim. İşte bu kadar. Kurnaşov ayağa kalktı. Bir yabancı gibi etrafına bakındı. Sonra kül rengi mahpus yüzlerinin büyüyecek bir küme meydana getirdikleri kapıya doğru yürüdü. Geceleyin, gece kontrolünden bir hayli zaman sonra sessizce hücremin kapısı önünde peyda oluverdi. Kapının pencereciğinden, ''Uyumuyor musunuz?'' diye sordu. ''Hayır'' dedim. ''Niçin?'' ''Düşünüyorum.'' Ayaklarını yerlerde sürdü, kendisini görmediğim halde hücremin kapı penceresinden şunları söylediğini işittim. Siz boyuna okumak, öğrenmek gerek diye akıl veriyorsunuz. Ama insanlardan ne öğrenilebilir? Ben sizin düşüncenizde değilim. Hem de hiçbir düşüncenize katılmıyorum. Oradan uzaklaştı. Uzun süre bir ses duymak için bekledim. Bilmem neden hemen şimdi neredeyse bir tabanca patlayacağını sanıyordum. Siyah ve sessiz dakikalar tıpkı rahibeler gibi ağır ağır geçiyordu. Sonra Aristo'nun şu sözlerini hatırladım. Toplumun içinde yaşayamayanlar devletin hiçbir parçasını meydana getirmezler. Bu gibiler ya yırtıcı bir hayvan ya da Allah'tır. Pencerenin kirli camları arasından titrek ve parlak yıldızlar tıpkı yalancı inciler gibi yuvarlak ve bulanık görünüyordu. Pencerenin kenarına tırmanarak kolumun yeniyle camları temizlemeye başladım. 1917